doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta yeni Türk Edebiyatı'nı konuşmaya devam edeceğiz. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayfer Yılmaz hocamızda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam ben dinleyicilerimize soruları ve yorumları için telefon numaralarımızı anımsatayım, ardından başlayalım. Özel bir konumuz var bugün. Sevgili dinleyicilerimiz 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz de dundenbugunetürkçe@trt.net.tr. Ayfer Hocam, edebiyatta akımlar var. Romantizm, evet. Naturalizm, toplumcu gerçekçilik ve Burhan Günel var. Burhan Günel çok ödüllü de bir yazar ama çok da tanınmış bir yazar değil. Sizin de bununla ilişkin bir taze çalışmanız var. Evet. Dilerseniz hocam önce bu akımlar nedir? Sanatçıyı, yazarı ne kadar bağlar? Bununla başlayalım ve Burhan Günel üzerine yoğunlaşalım Ayfer Hocam.
Şimdi edebi akımlar sosyal ve siyasi olaylarla toplumun yaşayışı ve anlayışıyla paralel olarak sanatçıları etkileyen, kimi zaman edebiyattan diğer sanat dallarına sıçrayan, kimi zaman da resimde, müzikle başlayıp edebiyatı etkisi altına alan bir sanat anlayışı, sanat görüşü. Günümüzde artık belli bir akım, biraz önce de konuştuk sizinle, oluşması ve yerleşmesi zor görünüyor. Burhan Günel'i de toplumcu gerçekçilik içinde değerlendiriyoruz. Toplumcu gerçekçilik nedir? Bu sorunun cevabını ben vermek istiyorum. 1930'larda Marksist ideolojinin ortaya çıkmasıyla, Rusya'daki hareketlenmeyle birlikte dünyada çalışan sınıfın, emekçi sınıfın, ezilen kesimin haklarını ortaya çıkarmak için, dile getirmek için, problemlerini dile getirmek için sanatçılarda böyle bir eğilim ortaya çıkıyor. Bizde de 1930'larda başlar, işte Nazım Hikmetlerle falan başlayan bir akım ama yazılı nesir türünde köy enstitüsü kökenli yazarların kendi tecrübeleriyle, hayat anlayışlarıyla paralel olarak gelişmiş ve Türkiye'de de gerçekten önemli eserlere imza atılmış bir akım olarak söyleyebilirim.
Hocam bir sanatçı bir akımın içerisinde işte bu toplumcu gerçekçidir ve yalnızca buna uygun yazıyordur şeklinde sınırlamak zor olsa gerek. Çünkü Şolov'u hatırladım ben şimdi siz, evet, söyleyince. Orada Aksinya Aydeviç'le Gregor Melekov'un aşkında toplumcu gerçekçilik mi var, yoksa çok derine giden kişilik tahlilleri mi var? Yine aynı şekilde hocam, izninizle şunu da sorayım size. O Sabahattin Ali'nin ünlü romanındaki Raif Efendi ya da o roman ne kadar toplumcu gerçekçi? Çünkü Sabahattin Ali de toplumcu gerçekçi olarak tanınıyor.
Şimdi şöyle söyleyebilirim.
Hocam bunu bir açar mısınız?
Bir, evet, sanatçı sadece bir akıma bağlı ve onu temsil edecek diye bir şey yok. Bizim sanatçılarımız için söylersek 1900'lerde başlayıp 60'lı 70'li yıllara kadar gelen ve dünyadaki değişimden etkilenen ve zaman zaman eserlerini bu etkiler doğrultusunda yazan insanlar var. Sabahattin Ali'nin bazı eserlerinde de görüyoruz, bireye, bireyin iç dünyasına yönelmiş. Ama Kuyucaklı Yusuf'ta mesela toplumun sorunlarına da eğilmiş. Bir sanatçıyı sadece bir akıma bağlı, onu temsil eden ve sadece onu temsil eden bir sanatçı olarak görmek, o ekole bağlı bir sanatçı olarak görmek yanlış. Çünkü hayatın akışında var bu değişim, dönüşüm hep vardır ve sanatçı da bundan etkilenir doğal olarak.
Hocam bir şey daha soracağım Burhan Günel'e geçmeden önce. Bu sanat sanat içindir ve toplum sanat içindir anlayışına edebiyatçılar, edebiyat eleştirmenlerinin bir kısmı şiddetle karşı çıkıyor. Bu yapay ayrımdır diyorlar. Sizin görüşünüz ne?
Ben sanat toplum içindir görüşünü benimseyenlerdenim. Neden derseniz, sanatçı tabii ki toplumun önünde, toplumu eğitmesi, öğretmesi, aydınlatması gereken bir kimliktir. tabii ki öncelikle estetik kaygıyı taşıyacak. Ama sadece
zaten
bireyi...
Zaten sanat olmaz değil mi?
Bazı estetik kriterleri yerine getirmesi gerekir. Ama topluma da bir mesaj vermesi gerekir. Toplumu bazı konularda uyarması, silkelemesi, düşündürmesi gerekir. Sadece bizim Servet Üfün'ün döneminde olduğu gibi sanat sanat içindir deyip bireyin içine kapanması topluma da pozitif mesajlar vermez. Toplumu da karamsarlığa iter. O yüzden ben sanat toplum içindir ve sanatçının, aydının topluma karşı sorumluluğu vardır kanaatindeyim.
Bu aydının öncü rolü olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz hocam?
Kesinlikle. Başka türlü sanatçı da olsa, başka bir mesleği de yapıyor olsa, aydınım diyen insan sadece kendisi söyler, kendisi dinler düşüncesini taşıyorum ben.
Az önce çizdiğiniz çerçevede toplumcu gerçekçilik anlamında Burhan Günel'in yeri nedir hocam?
Burhan Günel 70'li yıllarda ilk eserlerini vermeye başlıyor. Biraz onun hayatından bahsetmek isterim. Yoksul bir ailenin çocuğu. İskenderun, Hatay, o bölgede yaşıyor. İşsiz bir babanın 5 çocuğundan birisi. Kendi çabalarıyla parasız yatılı okula gidiyor. Konya'daki parasız yatılı okulu kazanıyor. Arkasından da askeri okulu, harp okulunu kazanıyor. Hava harp okulunu. Ve küçük kentin gece kondusundan, düşünün büyük kentin gece kondusu da değil, küçük kentin kenar mahallelerinden çıkıp bir aydın, bir sanatçı olmak için çok mücadele veriyor. Ve eserlerinde de kendi hayatından ve kendisi gibi yaşayan insanlardan çok bahsediyor. Türk toplumunun gerçeğini ortaya koyuyor diyebilirim.
Maxim Gorki ile benzerlik arz ediyor hocam yaşantısı.
Kesinlikle. Kendisi de bunu söylüyor. Ben toplumun alt tabakasından geldim diyor. İstanbul kesiminin, İstanbul'da yaşayanların dışında Anadolu'dan, İstanbul'un dışındaki her yer taşra görülür İstanbul'daki yazarlar tarafından. Anadolu'dan çıkıp da kendi çabasıyla bir üniversiteye girmek, kendisini geliştirmek, yazar olmak, aydın olmak büyük bir mücadele gerektirir. Ve Burhan Günel bunu gerçekleştirmiş bir sanatçı. Dolayısıyla kendisi gibi olanların dramını anlatmak ister eserlerinde. Şahsen kendi çalışmamda da bunu söyledim. Kendi hayatımdan dahi çok şeyler buldum onun eserlerinde. Ne bakımdan diyeceksiniz.
Diyorum hocam.
Çok çocuklu bir ailenin, memur bir ailenin çocuğuyum. 4 kardeşiz. Ve benim bir memur çocuğu olarak akademisyen olmam, kendimi geliştirmeye çalışmam sürecindeki sıkıntıları tahmin edebilirsiniz. Ankara gibi bir şehirde yetiştim. Yokluğun sıkıntısını, yoksulluğu çok derin yaşadım. Burhan Günel de bunları anlatır. Çok ayrıntı gördüğümüz şeyleri anlatır. Örneğin 10 yaşındaki bir çocuğun bisikletinin olmasını istemesi. Yoksul bir ailenin çocuğun, o onun için çok büyük bir hedeftir. Bunu belki es geçer bazı insanlar ama o çocuğun hayatında o bir hedeftir ve onu en mutlu edecek şeydir. Burhan Günel de bu ayrıntıları anlatır. Birçoğumuzun hayatında olan şeyleri anlatır özetle.
Tanışıklığınız nereden hocam Burhan Günel'le? Nereden keşfettiniz? Çünkü yine söylüyorum çok tanınmış bir yazar değil. Ödüllü olmasına rağmen çok tanınmış bir yazar değil hocam.
Çok tanınmış bir yazar olmamasını...
Hocam bir şey daha ekleyeceğim. Buyurun. Çok tanınmışlığın arkasında da belki farklı unsurlar vardır.
Evet, kesinlikle. Burhan Günel'i ben nasıl tanıdım? Bizim bölüm arkadaşlarımızdan doçent doktor Fatih Sakallı Burhan Günel'in romanlarını çalışmıştı. Ve çok üretken bir yazar olduğunu, o dönem hayattaydı Burhan Bey, üretken bir yazar olduğunu, kendisiyle çok yakın bir dostluk kurduğunu söylemişti. Sonrasında öykülerinin çalışılması gerektiğine biz karar verdik ve öykülerini ben çalışmaya başladım. Burhan Günel'in tanınmamasının sebebi ilk eserlerini ortaya koyduğu zaman İstanbul'daki yazarlarla bir tartışmaya giriyor. Benzer romanlar isimli bir çalışma yapıyor. Ve burada İstanbul'daki meşhur yazarlarımız, isim vermeyelim burada, tanınmış yazarlarımızın bazı eserlerinin yabancı, batı kökenli yazarlar tarafından daha önce işlenen konuları ele aldığını ve benzerlikler gösterdiğini söylüyor. Ve İstanbul Ekolü grubu Burhan Bey'e şiddetle karşı çıkıyor. Dolayısıyla Burhan Bey'in kendisini tanıtma imkanı olmuyor. Ankara'da kısıtlı bir bölgede kalmak mecburiyetinde bulunuyor. Bu sebeple tanınmıyor aslında.
Hocam, o İstanbul grubu meşhurdur, siz de işte az önce söylediniz. Ona onu yapıyorlarsa Erdoğan Alkan'a ne yaptıklarını ben merak ediyorum. Şiir ve romandaki temaları incelediği kitabı var ya hocam. Şiir
şimdi şöyle düşünelim. Değerli eser, kıymetli olan eser belki 20 yıl sonra, belki 30 yıl sonra ama mutlaka değerini bulacaktır. Benim Burhan Bey'in ve Fatih arkadaşımızın Burhan Bey'in eserlerini çalışmamız gibi. Bugün olmasa bile bir 20 yıl sonra genç araştırmacılar mutlaka keşfedecektir. İstanbul grubunun benimsemesi yahut medyanın desteklemesi, reklamını yapması belki bugün için geçerlidir. Ama ilerisi için düşündüğümüz zaman adalet yerini bulur diye düşünüyorum.
Kafka buna örnek galiba, değil mi hocam?
Kesinlikle döneminde tanınmamış, döneminde bilinmemiş ve değeri belki yeterince bilinmemiş. Ama sonrasında araştırmalar yapıldıkça mutlaka kaliteli eser, estetik seviyesi yüksek olan eser ve yazar tanınacaktır, bilinecektir.
Evet hocam, elinizdeki kitapla henüz daha baskıya girmedi, yayına girmedi biliyorum ben. Ne kadar çalıştınız?
1,5 yıldır Burhan Bey'le.
Uğraşıyorum diyorsunuz.
1,5 yıldır Burhan Bey'in eserleriyle yatıyorum kalkıyorum, öyle söyleyebilirim.
Hocam, bu söylediğiniz toplumcu gerçekçilik anlamında izlenim mi, yani teknik olarak değerlendirmeleriniz neler?
Şimdi şöyle, toplumcu gerçekçilerin estetik yönünün zayıf olduğu söylenir. Böyle bir genel kanaat var. Ben buna inanmıyorum. Burhan Bey'in eserlerinde şiirli bir dil var. Gerçekten Türkçeyi güzel kullanan, Türkçeye önem veren bir yazar. Bu bakımdan önemli. Sadece toplumcu gerçekçilik anlayışının özelliklerinden birisi küfürlü argo kelimelere yer veriyor. Yöresel ağızlara yer veriyor. İlk eserlerinde özellikle yöresel ağızlara yer veriyor. Ve tasvirlerinde ve tahlillerinde oldukça gerçekçi. Biraz naturalizminde izleri var.
Evet hocam. Bu bağlamda köy romanları bir akım var biliyorsunuz. Zaten önce vurguladınız. Orada estetik eksikliğini siz de tespit ediyor musunuz hocam?
Köy romanlarının
mı? Evet. Ve Burhan Günel'i bundan ayıran nedir? Evet hocam.
Şimdi popüler tarzda yazan eserlere baktığımız zaman, yazılan eserlere baktığımız zaman popülist sanatçı estetiğe çok fazla dikkat etmez. Ama toplumcu gerçekçiliği temsil eden insanlar sadece belli bir mesaj vermek için değil, estetik olarak da eserin üzerinde durur ve çalışırlar. Ben bu bakımdan haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tamamen popülist bir yazar diyemeyiz Burhan Bey ya da onun gibilere.
Hocam ya, bu teknik anlamda, kurgu anlamında, okuyucuyu kavrama anlamında oradaki tespitleriniz ne Burhan Günel'e ilişkin?
Şimdi bazı eserlerinde bir kere kurgu çok sağlam. Burhan Bey kendisini geliştirmek için çok okuyan, çok çalışan ve çok yazan bir sanatçı. Sadece edebi eserleri, yani estetik kaygıyı taşıyan sanatsal eserleri değil, düşünce yazıları da var. Değerlendirmeleri, eleştiri yazıları da var. Ve burada da bir edebi eserde aranması gereken özellikler nelerdir? Sırf mesaj kaygısıyla yahut ideolojik kaygıyla eser vermenin eseri basitleştireceğini düşünüyor. Kendisi de buna dikkat ediyor ve kendisini sürekli geliştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla onun eserleri ve onun gibi çalıştığım başka bazı yazarlar var. Estetik seviyesi teknik bakımdan, kurgu bakımından çok sağlam eserler. Okurların bunları görmesi lazım. Bundan önceki benim çalışmam Selçuk Baran isimli bir hanım yazarımızla ilgiliydi. Selçuk Baran bir kadın yazardır. O da toplumcu gerçekçi anlayışla yazmıştır 70'li yıllarda. Keza Ayhan Bozfırat, o da bir kadın yazardır. Bunlarda estetik kaygının da öne çıktığını görüyoruz.
Peki hocam, bu 70'ler, az önce söylediğiniz yazarlar da 70'ler. Demek ki kültürel iklim anlamında 70'ler verimli yıllar.
Kesinlikle. 80 öncesinde 1960 ihtilalinin darbesini getirmiş olduğu bir rüzgar. Sanatçıların daha rahat yazması, kendilerini daha rahat ifade etmesi için bir ortam hazırlanmış. 70'li yılların başında da bu rüzgar devam ediyor. Dolayısıyla daha serbest yazabiliyormuş sanatçılar. Demin bahsettiğim isimler de 70'li yılların başında eser vermiş. Ve gerçekten toplumun aksayan yanlarını çok net ve okuyucuyu vuracak şekilde ortaya koymuşlar. Mesela Selçuk Baran'dan bahsetmek isterim. Selçuk Baran'ın bir eserinde şöyle diyor: sokakta yürürken mendil satan, ayakkabı boyayan insanlara dönüp bakmayız. Yahut bize adres soran, saat soran bir insana dönüp bakmayız. Halbuki onlar da bu toplumun devinim içinde olan bireyleri. Bunları görmek lazım. Bu çok vurucu bir şey. Bence çok etkilenmiştim ben bu tespitten. Gerçekten de sokakta yürüyen insanlar, mendil satan, işte araba camı yıkayan, dilenen insanların yüzüne çok bakmıyoruz belki. Gözlerindeki o manayı görmüyoruz belki. İşte yazarın önemi bizim fark etmediğimiz bu ayrıntılara dikkat çekmek.
Hocam, Burhan Günel'i anlamak açısından soruyorum. Bir tarafta Sait Faik'i koyarsak, bir tarafta Burhan Günel'i koyarsak ve bunları karşılaştırırsak sanki daha iyi anlayacağız gibi mi geliyor? Değerlendirmeniz ne hocam?
Sait Faik daha tabii ki estetik kaygıyı öne çıkarmış. Toplumu da anlatıyor ama birey onda daha önemli. Bireyin duyguları, bireyin toplumla ilişkileri, biraz da kendi yaşantısından hareketle böyle yazdığını düşünüyorum. Burhan Günel daha toplumun içinde, daha çileleri çekmiş, daha çok şey görmüş, yatılı okulda okumuş mesela. Diyor ki, parasız yatılı okulda okuyor olmak, bazı paralı öğrenciler tarafından siz beleşçisiniz denilmek şeklinde eleştiriye maruz kalmış. Sait Faik'in geldiği toplumsal katman ile Burhan Günel'in gelmiş olduğu toplumsal katman farklı.
Tabii hocam, Sait Faik'in Burhan Günel kadar gözlem yapması biraz zor. Çünkü zaten bir adada yaşıyor. Orada da kendi içine akıyor galiba.
Evet, kesinlikle. Burhan Bey'in Ankara romanları yazar aslında. Ankara'nın gece kondularını çok net anlatır. Mamak'ı anlatır, Sincan'ı anlatır. Ankara'nın civarındaki yaşayan insanların yaşantısına da değinir. Bu bakımdan biraz da Ankaralı olması da bana yakın geldi. Ankara'da yetiştiğim için. Gözlemleri çok canlı, çok gerçekçi. Hayatın içindeki her şeyi bulabilirsiniz. Ben çok sevdim Burhan Bey ile çalışmış olmaktan. Mutluyum.
Hocamızın kitabıyla devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Kitabın içeriğine ilişkin sorularım olacak ikinci bölümümüzde. Devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayfer Yılmaz hocamızla sohbetimize. Hocam, bir sorum daha var. Ardından az önce dinleyicilerimize duyurduğum gibi kitabın içeriğine ilişkin sorularım olacak size. Orhan Kemal'in gözlemleriyle, Orhan Kemal'in yaklaşımıyla, anlatımlarıyla, onun o iştenliğiyle Burhan Günel'i karşılaştırdığınızda ne sonuçlar çıkartırsınız?
Şimdi Burhan Bey'in etkilendiği yazarlar arasında tabii ki Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, özellikle Fakir Baykurt öne çıkıyor. Geldikleri eğitimleri, geldikleri yer bakımından birbirlerine benziyorlar. Bireyin toplum karşısındaki durumunu anlatmak bakımından benziyorlar. Zaten Burhan Bey kendisi de bu yazarlardan etkilendiğini söylüyor. Çalışan, emek veren ama emeğini karşılığını alamayan, yine de umudunu kaybetmeyen insanı anlatır her ikisi de. Bu bakımdan benzerlikler görüyorum ben.
Orhan Kemal'in kötülerinde dahi, kötülü karakterlerine dahi bir sevgisi vardır hocam romanlarında. Burhan Günel'de de var mı?
Kesinlikle. Bireylerin içinde yaşadıkları ortam ya da yaşadıkları sıkıntılar ne denli ağır olursa olsun hep geleceğe dair bir umut ışığı verir Burhan Günel eserlerinde. Karamsarlığa kapılmayalım. Yaşamımızın belli dönemleri sıkıntıyla geçebilir ama gelecek için umutlu olmalıyız. Mesajını daima verir.
Hocam kitapta ne yazdınız?
Kitapta,
bölümler neler? Öncelikle, hangi yöntemi izlediniz Ayfer Hocam? Evet.
Şimdi bizim genel olarak takip ettiğimiz Şerif Aktaş Hocamızın roman inceleme metodu var. Dil Tarih'ten Nurullah Çetin Hocamızın bir metodu var. Bir de önceden Konya'da çalışan, şimdi emekli oldu, Mehmet Tekin Hocamızın Roman Sanatı ve İncelemesi adlı bir kitabı var. Bu üç metodu karıştırarak eserdeki malzeme beni nereye götürüyorsa bu şekilde bir karma metot çıkarmaya çalıştım. Tabii toplumcu gerçekçi bir yazar olduğu için genellikle toplum, sosyoloji ilgilendiren alanlarla, diğer çalışmalarımda da var bu. Eser içinde birey ve toplum karşılaştırması yaparak mesela hangi konuları ve hangi temaları ele almış, bunları öne çıkarmaya çalıştım. Burhan Bey'de de bu çok belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Mesela birçok sanatçının belki es geçtiği hayvanlara, hayvan hakları, hayvanlara iyi muamele edilmesi, günümüz yazarlarında belki yeni yeni çevrecilik anlayışı, doğaya saygı yeni yeni görüyorum ben ama Burhan Bey 70'li yıllarda buna dikkat çekmiş bir isim. Bu bakımdan ben önemli mesajlar verdiğini düşünüyorum. Örneğin düşmüş kadınlar, aile içi şiddet, çocuklara yönelik şiddet ve taciz son zamanlarda gündeme gelen konular ama 70'li yıllardan itibaren Burhan Bey'in gözlemlediği ve okuyucunun dikkatini çektiği konular. Şimdi kitabıma gelirsem, çalışmama gelirsem.
Lütfen hocam. Evet.
17 tane hikaye kitabı var. Bunların dışında kitaplarına girmemiş öyküleri de var. Aşağı yukarı 7-8 tane de böyle öyküsünü tespit ettim. 159 hikaye üzerinde çalıştım.
Hocam bayağı verimli bir yazar.
Çok yazan bir yazar. Hakikaten bu bakımdan haksızlık yapılmış ona hayattayken. Böyle düşünüyorum. Keşke daha çok tanınsaydı. 159 öyküyü önce konuları bakımından tasnif ettim, neler anlatılıyor. Bir tanıtımını yaptım öykülerin. Sonrasında da zaman, mekan, şahıslar, konular ve tema olarak eserleri ele aldım. Şimdi şahıslar dünyası da çok zengin. Şahısları fiziki görünümleriyle çok fazla vermez. Ama iç dünyalarını anlatır. Kadınlar, erkekler, çalışan kadınlar, okumuş aydın kadınlar ya da okumamış kadınlar, mahallede, hani mahalle arasında oturup gelen geçenin yorumunu yapan kadınlar, okumak isteyip ama okuyamayan genç kızlar, zorla evlendirilen genç kızlar, Burhan Gülen'in dikkat çektiği konular. Erkek çocuklara, erkeklere gelirsek genellikle kendisini anlatır Burhan Bey. İşte yoksul çocuklar, yatılı okullarda okuyan çocuklar, sonrasında askerlik asıl mesleği zaten. Askerlik dünyasında bir bireyin neler yaşayabileceği ne anlatır. Son eserlerinde de aydın yalnızlığını vermiştir. Tamamen kendi hayatındaki çizgiyi devam eder. Çizgiden beslenir. Son eserlerinde teknik olarak bazı denemeler yaptığını görüyoruz. Yani toplumcu gerçekçiler geleneksel tarzda yazarlar. Ama Burhan Bey çok eleştirdiği postmodern yazarların şeylerini de tekniklerini de denemeye başlamıştır. Son öykülerinde bunu görüyoruz.
80'ler mi hocam son öyküleri?
2000'li. 2012'ye evet, kadar yazıyor. Ve son denemelerinde hakikaten mesaj da farklı, anlatılan kesim de farklı. Bu sefer aydın yalnızlığına yönelmiştir. Biraz herhalde kendi hayatından besleniyor. Teknik olarak da eleştirdiği postmodernizmi, onu da şöyle izah ediyor. Nasıl postmodern yazarlar nasıl yazıyorlar, bunu anlamak istedim. Bir de dalga geçmek istedim postmodern yazarlarla. Neden böyle yazdığını bu şekilde izah ediyor.
Yani karşı postmodern yapıyor hocam.
Evet, biraz karşı bir anlayışla ve bu son eserleri diğerlerine göre bence teknik olarak biraz daha zayıf. Keşke o denemeleri yapmasaydı diye düşünüyorum.
Hocam devam edeceğiz kitabınıza ilişkin sorularım ama postmodern denilen nedir ben bir türlü anlayamadım. Siz,
postmodernizm şöyle diyebiliriz.
Bizim edebiyatımızı, Türk edebiyatını ne düzeyde, ne kadar etkiledi hocam?
Postmodernizmi medya ile ilişkilendiriyorum ben. Bireyin tamamen kendine yönelmesi. Yazar toplumsal sorunlardan soyutluyor kendisini ve iç dünyasına dönüyor. Kendisini anlatıyor. Ve eserlerde de bireyin iç dünyası, kendi yalnızlığı öne çıkıyor. Bu kopukluk gibi geliyor bana. Yani burada bir mesaj veremezsiniz. Bireyin yalnızlığı, özel sebeplerden kaynaklanan yalnızlığı bireyi ilgilendirir. Burada ne katılabilir? Postmodern yazarların çok tanınmasının sebebi, biraz reklamının yapılması, biraz da moda akımların getirdiği bir şey. Şu kitabı okudunuz mu? Bu kitabı okudunuz mu? Herkes belki okumak zorunda hissediyor ama ne anladınız? Size hangi mesajı verdi noktasında kimse cevap veremiyor. Postmodernizm biraz böyle moda akım gibi değerlendiriyor.
Hocam ünlü bir, ben de söylemeyeyim adını, ünlü bir profesör, çok ünlü bir postmodern yazarın kitapları da çok satıyor. Ne kadar okunduğunu merak ediyor ve kütüphaneleri geziyor. Aldığı kitabın ilk 10 sayfasından daha ötesinin açılmadığını fark ediyor. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi almış olmak için de o reklam, PR dedikleri, evet, halkla ilişkiler anlamında da galiba bayağı bir şişirme oluyor.
Kesinlikle. İşte Burhan Bey'in tanınmamasının sebebi bu reklamının yapılmamış olması. Şimdi onunla birlikte, onunla aynı dönemde yazanlar mesela şu anda hayatta olmadığı için Duygu Asena. Duygu Asena. Asena feminist bir anlayışla, 80 sonrası bizim edebiyatımızda feminist bir anlayışla dile getirilmeyen bazı şeyleri söylemiş. Kadının adı yok, çok baskı yapan bir eser. Ama orada mesaj neydi?
Siz anladınız mı hocam? Ben anlayamadım.
Bir kadın duyguları anlatılıyor, anlatılmaya çalışılıyor. Ama burada da farklı noktalara gidiyor mesele. Okuyanın çok anlamadığı ama herkes okuduğu için kendisini okurun okumak zorunda hissettiği bu tür eserler var. Ve günümüzde de var bu.
Hocam var ama Türkçe kullanımında da sorunlar tespit ediyor musunuz hocam? Söz dizimine dahi aykırı cümleler görüyor musunuz? Ben bunları gördüm.
Postmodernizmde. Evet hocam. Şimdi postmodernist yazarlar değişik şeyler denemek istiyorlar. Farklı olmak adına değişik denemeler yapıyorlar ama bu ne kadar estetiktir ve ne kadar ileriye yönelik kalıcı şeyler ortaya bırakmaktır. Bunu zaman gösterecek tabii ki, evet, kesinlikle.
Hocam 159 tane öykü incelediniz.
Evet.
159 tane öykü yazmış olmak tekrara düşmek gibi bir sorun çıkartmış mı Burhan Güner'de?
Ona çok dikkat ettim. Kesinlikle.
Ne, yorumunuz nedir hocam?
Kesinlikle tekrara düştüğü bir konu yok. Ona çok dikkat ettim ben. Farklı kesimlerden, hem kendi yaşantısından hem de çevresinde gördüğü insanlardan beslenen bir yazar olduğu için tekrara düşmüyor. Ve kendisi çok çeşitli çevrelerde bulunmuş. Yani beslendiği kaynaklar Anadolu'nun diyebilirim ki pek çok yeri görmüş, yaşamış. Mahalleden gördüğü bir konuyu ele alabiliyor. İşittiği bir konuyu ele alabiliyor. Kesinlikle tekrara düştüğü bir eseri yok. Ama şöyle diyebilirim. Birbirinin devamı olan öyküler var. Örneğin Başka Bir Yaz adlı öykü kitabında 8-10 tane öykü var. Hepsi birbirinin devamı. Bir bütün olarak baktığınızda aslında bir roman gibi de değerlendirebilirsiniz.
Hocam sizin kitabınızdaki bölümler ne?
Benim kitabımdaki bölümler önce 80 sonrası Türk öykücülüğüne değindim. Daha sonra Burhan Günel'in 80 sonrası Türk öykücülüğündeki yerini tespit etmeye çalıştım. Hayatından ve eserlerinden bahsettim. Diğer eserlerinden bahsettim. Aldığı ödüllerden bahsettim. Sonrasında hikayeleri konularına göre şahıslar dünyası, zaman, mekan, tema, dil ve üslup şeklinde sınıflandırdım. Hacimli bir çalışma oldu. İnşallah okuyucuyla da en kısa zamanda buluşur.
Diliyoruz hocam, zaten buluşacak.
İnşallah.
O girişte söylediğinizi biraz açar mısınız hocam? Neden 80 öncesi ve 80 sonrası olarak değerlendirdiğiniz öykücülüğü? Ve orada ne söylüyorsunuz?
1980'de biliyorsunuz bir darbe yaşandı. Ve bu bıçakla kesilir gibi öncesini ve sonrasını ayırdı. Demin de söyledik, 70'li yıllarda sanatçılar belki biraz daha serbest yazabiliyorlardı ama 80'den sonra sanatçıların daha kendilerine yöneldikleri, daha suya sabuna dokunmayan konuların öne çıktığını görüyoruz. Feminist akım, cinsellik gibi konular çok fazla öne çıkıyor. Biraz serbestlik getirmiş bu bakımdan sanatçılara. Yani siyasi ya da toplumsal meselelerin dışında bireyi ilgilendiren, doğrudan bireyi ilgilendiren meseleler öne çıkmış. Bunun da ben faydalı olmadığını düşünüyorum. Bazı yazarlar, Füsun Erbulak'ın falan yazar şeyleri var, eserleri var. Burada kadın özgürlüğü adına aslında topluma çok da hoş olmayan mesajlar verildiğini görüyorum. Neyse ki Burhan Bey ve onun gibi yazarlar sanatçı sorumluluğunu da taşıyarak bu rüzgardan etkilenmemişler.
Hocam biraz daha süremiz de daralıyor ama Türk edebiyatının sorunlarına ilişkin konuşalım. Az önce söylediğiniz şey önemli. 70'li yıllarda bir edebiyat sanat iklimi, bir kültürel iklim var. Bu gittikçe zaman içerisinde sanki sanata tanınan toplum içerisindeki sınırlar daraltılmış gibi bir izlenim var bende.
Popülizm öne çıkıyor.
Bu mudur hocam neden? Evet.
Nedenlerden birisi bu. Toplumdaki dönüşüm ve değişimler biraz sanatçıyı yönlendiriyor. Nedenlerden birisi budur. Medyanın etkileyici gücü çok önemli. Bazı yazarları öne çıkarması ve diğer sanatçıların da öne çıkmak adına, kendilerini tanıtmak adına o rüzgara kapılmaları. Ama bunun da bir moda dönem olduğunu düşünüyorum. Bundan bir 10 sene sonra belki farklı bir ortam ortaya çıkacak, farklı değişimler ortaya çıkacak ve sanatçılar farklı bir mecraya yönelebileceklerdir.
2016 senesindeki istatistiklere göre Ayfer Hocam, 5-6 bin tane kitap basılmış, 216 tanesi roman, öykü, 15 tanesi şiir. Bu 216 sayısına şey de dahil Ayfer Hocam, klasikler de dahil.
Türk milletinde her birey şairdir denir ama çok fazla şiir okumuyoruz ne yazık ki. Şiir sanatında da biraz durağanlık görüyorum. Yine söylediğim gibi belki tanıtımının yapılması, şairlere biraz daha önem verilmesi, halkın önüne çıkarılması bakımından medyanın bir sorumluluğu var. Kültürel programlar ne kadar, bunu bile tartışabiliriz. Genel olarak medyaya baktığımız zaman bu sanatçılara, şairlere özellikle yer verilmeli tabii ki tanıtım açısından.
Evet hocam, bir özet yapalım, toparlayalım, ardından veda edelim dinleyicilerimize. Burhan Günel, toplumcu gerçekçi bir yazarımız, tanınmamış. Ayfer hocamız çok da hacimli bir çalışma yapmış. Elinize sağlık hocam.
Teşekkür ederim.
Genel değerlendirmelerle Burhan Günel'i ilişkin bitirelim hocam. Buyurunuz, son sözleriniz.
Burhan Bey'in eserlerini okurlarımızın bulmasını ve okumasını tavsiye ediyorum.
Ulaşılabilir durumda mı hocam?
Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bizi anlatan eserler, görmediğimiz, gözümüzden kaçan, üzerinde düşünmediğimiz ya da düşünmek istemediğimiz pek çok meseleye işaret ediyor. Günümüzde problem olan meselelere 70'li yıllarda, 80'li yıllarda dikkat çekmiş olması da onun bir özelliğidir. Okuyucu kendisinden çok şey bulacaktır. Okumalarını tavsiye ediyorum.
Hocam, sanatçı kendini koyduğu oranda başarılı oluyor ve o oranda da cesursa başarılı oluyor. Örneğin Bukowski son derece cesur bir yazar. Burhan Bey'i bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz, Burhan Günel'i?
Kesinlikle cesur. Zaten cesur olmasaydı belli bir yazar kesimine karşı savaş açmazdı.
Tek başına diyorsunuz.
Kesinlikle, kesinlikle. Birçok şeyi göze almış. Tanınmamayı, maddi sıkıntılar çekmeyi, mücadele etmeyi göze alarak bildiği doğrudan şaşmamış. Bu bakımdan da onurlu bir sanatçı diye düşünüyorum.
Hocam kitap ne zaman elimizde olacak kitabınız?
Eylül 15'te inşallah piyasada olmuş olacak.
Elinize sağlık, sağolunuz hocam bu kapsamlı çalışma için. Bekliyoruz.
Teşekkür ederim.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayfer Yılmaz hocamıza bu güzel sohbet için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağolunuz. Önümüzdeki programlarda görmek isteriz sizi.
İnşallah, çok teşekkür ederim, sağolun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.